Hatıralar. Değerli dinleyiciler, TGRT FM radyosundan ve İstanbul stüdyolarından hepinize merhaba. Bir haftalık bir aradan sonra yeni bir Hatıralar programında sizlerle beraberiz ve bu programda da sizlerle beraber maziye doğru bir yolculuk yapacağız. Ve maziye şahitlik etmiş olan kimselerin hatıralarından, intibalarından, müşahedelerinden bir nebze sizlere bahsedeceğiz. Ancak bu haftada programa başlamadan evvel radyo çalışanları ve bu programa emeği geçen arkadaşlarımız adına hepinizi sevgi ve saygıyla selamlamak istiyoruz. Değerli dinleyiciler, daha önceki programlardan birinde size Osmanlı Devleti'nde vezir azamlık yapmış ve aynı zamanda Kanuni Sultan Süleyman'ın eniştesi ve Yavuz Sultan Selim Han'ın damadı olmakla nam salmış bir Osmanlı Devlet adamının, Lütfü Paşa'nın hatıralarından bahsetmiştik. Lütfü Paşa, Enderun'dan yetişmiş ve kademe kademe bütün Osmanlı makamlarında bulunmuş, Sancakbeylik, Beylerbeylik yapmış, serdarlık yapmış ve en son sadrazam olmuştur. Lütfü Paşa'nın bu devlet adamlığındaki hizmeti bir tarafa, kendisi İslam hukuku bilgini olmak itibariyle tarihe geçmiştir ve Asafname adında bir eser bırakmıştır. Bu Asafname, Vezir-i Azam'ın el kitabı mahiyetinde bir kitaptır ve Osmanlı sadrazamlarının riayet etmeleri tavsiye edilen hususları bildirir. Aynı zamanda Lütfü Paşa'nın bir nevi hatıratıdır. Vezir-i Azamlığı sırasında müşahede ettiği hadiseleri bu eserinde nakletmiştir. Daha önceki Asafname nüshalarında Vezir-i Azam'ın adabından bahsediyordu. Şimdi bu hafta da yine bu Asafname'ye devam edelim. Vezir-i Azam nasıl hareket etmelidir? Şimdi Vezir-i Azam'ın maaşından bahsediyor Lütfü Paşa. Vezir-i Azam olanların 12 kere 100 bin akçe hassı vardır diyor. Yani 1 milyon 200 bin akçe hassı vardır. Şimdi değerli dinleyiciler, has ne demek? Osmanlı toprakları mülk topraklar ve mülk olmayan topraklar olarak ikiye ayrılıyor. Mülk topraklar herkesin şahsi mülküdür. Mülk olmayan toprakların çoğu devlete ait arazidir. Bunlara miri arazi deniyor. Bu miri arazi fetihlerde ganimet olarak ele geçmiş devlet arazisidir. Devlet bunları halka kiralıyor. Ve bunun karşılığında aşar denilen onda bir miktarında bir kira alıyor her sene mahsulden. Peki bu kirayı kim topluyor? İşte bu kirayı toplama usulü de şöyle. Buna da ikta dirlik usulü deniyor. Topraklar gelir getirdiği nispetlere göre belli parçalara ayrılıyor. En küçük parça tımardır. Tımardan daha büyük bir parça gelire göre zeamettir. Daha büyük parça hastır. Her tımar yaklaşık bir iki köyü veya bir köyü bazen büyükse içine alır. Bir sipahiye verilir. Sipahi savaşlarda yararlılık göstermiş Osmanlı askerlerine ve subaylarına verilen isimdir. Sipahi tutar bu arazinin gelirini, kirasını toplar. Buraları gerekirse kiraya verir. Ekim, biçimin, ziraatin uygun şekilde yapılmasını temin eder. Ve bu topladığı paranın karşılığında da hükümete asker besler. Her 5000 akçede bir asker besler. Zahmet bunun daha büyüğüdür. Zahmet biraz daha üst derece subaylara verilir. Has ise değerli dinleyiciler bundan daha da büyüktür. Has yüksek devlet görevlilerini mesela vezirler, vezir azamlar gibi bunların maaşlarının karşılığıdır. Yani vezir azama 1 milyon 200 bin akçelik bir has verilir. O hassa sadrazam bir vekil gönderir. O oranın gelirini toplar ve bu gelir sadrazamın, bunun karşılığında asker beslemez, sadrazamın maaşı olur. Ayrıca vezir azamlara bir de makam tazminatı vardır. Yılda 24 yük akçe. O da 100 bin akçe bir yük olduğuna göre 24 yük 2 milyon 400 bin akçedir. Yani sadrazam maaşları bir hayli iyi. Ancak diyorsa Lütfü Paşa, bir vezir azam için bu akça kifayet eder diyor. Ben vezir azamken bu tahsisatın hepsini tüketemezdim. 15 yük akçe ile idare eder, yılda 5 yük akçeyi muhtaçlara ve hayır işlerine dağıtır, 4 yükü de tasarruf eder saklardım. Şimdi değerli dinleyiciler, o devirde bir kere şunu söyleyelim ki, Hindistan'daki Timuroğulları ve İran'daki Safevi imparatorluklarında sadrazam tazminatları, tahsisatları Osmanlı Devleti'nden daha fazlaydı. Bir kere bunu söyleyelim. İkincisi de sadrazam maiyetindeki bütün memurların, kim varsa hepsinin maaşlarını bu tahsisattan verecektir. Yani bugün başbakan düşünün. Başbakanın etrafında kim var başbakana bağlı? Hepsinin maaşını başbakanın verdiğini düşünün. İşte sadrazamın da tahsisatı yüksek ama maiyetindekilerin hepsinin maaşını kendi veriyor. Osmanlılar'da maaş usulü böyle. Makamlara maaş veriliyor. O da bu şekilde. Has tahsis etme şeklinde, maaş şeklinde değil. Kadılar da böyle. Kadılar mesela mahkeme gelirleriyle geçinirler. Topladıkları hasılattan katiplerin, mübaşirlerin hepsinin maaşlarını verirler. Sadrazam da tahsisatından bütün maiyetindekilerin tazminatını öder. Lütfü Paşa bu paranın bir kısmıyla geçindiğini, bir kısmını hayır hasenata sarf ettiğini, bir kısmını tasarruf için sakladığını söylüyor ki siz de böyle yapın demektir. Bir de değerli dinleyiciler, Lütfü Paşa diyor ki bundan başka gazalarda vezir-i azamın ganimet hissesi vardır. Bizzat gazaya iştirak etmese bile ganimetten vezir-i azama muayyen bir hisse verilir. Ben bunları harc etmeden sakladım, hayır işlerine tahsis ettim. Mala ve akçeye, akçe gümüş paradır değerli dinleyiciler, en düşük gümüş para. Şimdi 1 lira, 1 Osmanlı lirası 5 mecidiyedir, mecidiye henüz o zaman yok, 100 kuruştur. Her kuruş 40 paradır, her para 3 akçedir. Her akçe de 3 puldur. Pul çok küçük bir paradır, paramız pul oldu derler malum. Ama akçe Osmanlılarda para birimi olarak kullanılmıştır, gümüş para. Mala ve akçeye karşı hırs göstermek diyor Lütfü Paşa, gayetle kötü bir mizaç eseridir. Hele bir devlet adamının bundan sakınması icap eder. Kanaat tükenmez bir hazinedir. Allah herkesin rızkını verir. Mal ve akçe öteye götürülmez, bu dünyada kalır. Bunu Lütfü Paşa hatıralarında belli bir şekilde ifade ediyor. Sadece mal değil, vakit de öyle. Vezir-i azam olan zat diyor Lütfü Paşa, vaktini kullanmasını bilmelidir. Pek çok işi ve az vakti vardır. Onun için en mühim devlet işleriyle ilk önce uğraşmalıdır. Nefsi için bina yaptırmak, saz ve söz alemlerinde vakit geçirmek, hele maazallah içki içmek vezir-i azama yakışmaz. Vezir-i azam sairlere örnek olmak gerekir. O sefaate dalarsa herkes onu taklit eder diyor. Vezir-i azam az konuşmalı, susmasını bilmelidir. Devlet adamı için sükût kadar büyük vakar olmaz. Alemi ıslah ederken kendi nefsine hakim olabilmeyi de bilmek gerekir. Evet, bu sözleri de çok belli Lütfü Paşa'nın. Yani vezir-i azam diğer vezirlerin, devlet memurlarının, herkesin örneği. O uygun hareket ederse balık baştan kokar. Diğerleri de onun gibi uygun hareket eder. O kötü hareket ederse diğerleri de kötü hareket eder. Yine az konuşmak şark kültüründe, Osmanlılar'da, ecdadımızda bir faziletti değerli dinleyiciler. Çok konuşmak cahillik alametiydi. Az konuşmak vakar ve bilginlik, alimlik alametiydi. Hele devlet adamlarında sükût en büyük vakardır diyor Lütfü Paşa. Yine herkesi ıslah ederken kendi nefsine de hakim olmak lazım. Doğru. Herkese nizam vermek isteyenin biraz da kendisine bakması lazım. Ona dikkat çekiyor. müderrisler, kadılar ve alimler çokluk birbirlerini çekemezler. Birbirleri aleyhine söyledikleri çok defa doğru değildir. Vezir-i Azam, Şeyhülislam ve kaz askerlerle müşavere etmedikçe bu dedikodulara göre hareket etmemelidir. Evet, bu da mühim bir esas değerli dinleyiciler. Herkes için cari. İnsanlar umumiyetle birbirlerini haset ederler ve hakikate muhalif şeyler söylerler haklarında. Dedikodu ne büyük bir nefis gafletidir. Bu herkeste olabilir. Maazallah alimlerde kendini beğenmek ve haset daha çok olur. Onun için Vezir-i Azam dikkat etmelidir. Onun bunun dedikodusuna bakmamalıdır. Umumiyetle bunlar haset eseridir. Bu komploya Vezir-i Azam aldanmamalı, istişare ederek hareket etmelidir diyor. Yine mülki ve mali hizmetleri, baş tefterdarlık gibi, yani maliye nazırlığı gibi mühim memuriyetleri zinhar ehil olmayan, bu işlerden anlamayanlara vermemelidir. Malum bir Osmanlı hukuku prensibidir. Emanetin ehline tevdi edilmesi. Eğer emanet ehline tevdi edilmezse diyor ecdadımız, kıyametin kopmasını bekle. Vezir-i Azam haftada iki gün alim, sanatkar ve din adamlarından mümtaz olanları evine yemeğe çağırmalıdır. Bu yolla nice hususa vakıf olmak da mümkündür. Davetlilerin her birine, makamına ve ehliyetine göre muamele ve riayet etmelidir. Vezir-i Azam'dan sonra vezirler, onlardan sonra beyler beyler, onlardan sonra sancak beyleri gelir. Devlet-i Aliye'de, yani Osmanlı Devleti'nde, her mansıbın teşrifatta yeri bellidir. Vezir-i Azam bunları bilmek gerekir. İlmiye ve saray hizmetlerindeki teşrifatı da tanımak icap eder. Osmanlılarda değerli dinleyiciler, en mühim prensiplerden birisi de teşrifat prensipleriydi. Protokol yani. Osmanlı padişahları küçük yaştan itibaren protokol kurallarına riayet etmeye alıştırılırlardı. Saray halkı içinde affedilmez bir hata, protokol teşrifat kurallarına, kaidelerine aykırı hareket etmekti. İşte Vezir-i Azam'a da layık olan bunu bilmektir. Çünkü bir müessesenin devamı biraz da şekille, biraz da protokol kurallarına riayetle mümkündür. Eğer bir yerde protokole, teşrifata riayet edilmiyorsa bir müddet sonra müesseseler temelinden çözülmeye başlar ve çökmeye yüz tutar. Nitekim Divan-ı Humayun ve saray katipleri çavuşlardan önce gelir. Çavuşlar padişah yaverleridir. Divan-ı Humayun ve saray katipleri ise gerek bakanlar kurulunun gerekse sarayın yazı işleri demektir. Bunlar çavuşlardan önce geliyor padişah yaverlerinden. Çavuşlar aynı zamanda da infaz memurudur. Nitekim Yavuz Sultan Selim Han, katipler esrar-ı saltanata hizmet ederler. Çavuşlar ise açık olan mesaliye hizmet ederler buyurmuştur. Yani katipler saltanatın sırlı işlerini bilir, ona yardım ederler. Çavuşlar ise açığa çıkan işlere yardım ederler. Yani bir hüküm yerine getirilecekse çavuşlar onu bildirirler. Yani herkesin öğrendiği şeyi çavuşlar öğrenir demeye getiriyor. İşte bu da teşrifat kurallarında, teşrifat prensiplerindeki inceliği tespit ediyor. Yani kim kime tevefuk eder, kim kimin önündedir, mutlaka onun bir hususiyeti vardır. Bu hususiyete göre o kimse önde gelir veya teşrifatta sonra gelir. Lütfü Paşa, Vezir-i Azam'a yaptığı tavsiyelerinde narha gayetle dikkat ve riayet etmelidir. Fakirler narh bozulduğunda rahatsız olurlar diyor. Narh ne demek? Narh kar haddi demektir değerli dinleyiciler. İslamiyet'te, İslamlı hukukunda, Osmanlı hukukunda kar haddi yoktur. Herkes malını istediği fiyata satabilir. Ancak bazı şimdi temel gıda maddeleri denilen maddeler vardır ki ne gibi, işte un gibi, buğday gibi, pirinç gibi, mum gibi, bunun et gibi, bunlar herkesin esas gıda maddeleridir. Bunlar üzerinde fiyat oyunları yapılmasın diye hükümet bunlara kar haddi, siir, narh koyar ve bu meblağın üzerinde satılamaz, altında satılabilir. İşte Lütfü Paşa sadrazama bunu da tavsiye ediyor. Narha dikkat et, yoksa fakirler nar bozulursa sıkıntı çekerler diyor. Sadrazam devletin bütün ileri gelenlerini, huylarıyla ve kabiliyetleriyle tanımak lazımdır. Ancak bu şekilde bir kişinin hangi hizmeti yapıp hangisini yapamayacağını temyize muktedir olur. Doğru, amir, mahiyetinde bulunanların ne iş yapacağını bilmelidir. Eğer bunu bilemezse uygunsuz kimselere vazife verir, uygun olan kimseler ise atıl kalır. Bir tımarlı sipahi ölüp diyor Lütfü Paşa, tımar ve zehameti boşalınca yarar oğlu varsa ağana, yoksa akrabasına vermelidir. Halktan, çiftçiden bir kimseye sipahilik verilmek yolu açılırsa herkes sipahi olmak ister. Doğru. Sipahilik öyle sıradan bir iş değildir. Harpte yararlılık gösteren askerlere ve subaylara bir nevi mükafat olarak verilir. Ve o kimse bu işi tesviye etmeye kadir kimsedir. En azından güçlü kuvvetlidir sözünü dinletir. Eyyam görmüştür. Halktan kimselere sipahilik verilirse bu işi beceremezler. Peki neden tımarlı sipahi ölünce akrabasına oğluna veriliyor? Armut dibine düşer demişler. Sipahinin oğlu da o ortamda büyüdüğü için sipahiye en yakın kimsedir. Dünyanın her yerinde değerli dinleyiciler, meslekler aile mesleğidir. Yani herkes babasının, dedesinin mesleğini yapardı eskiden beri. Çünkü o ortamda büyümüştür. O havayı teneffüs etmiştir. Kolay bir şey değildir. Yani dışarıdan bu işe adapte olmak zordur. Çocukluğundan beri bu işe şahit olan kimsenin o işe elverişliği daha fazladır. Eğer sipahinin diyor yarar oğlu varsa, yani bu işe yarar oğlu varsa ona vermelidir. Avrupa'da değerli dinleyiciler, askeri mekteplere, subay mekteplerine hep subay çocukları veya asilzade çocukları alınırdı. Osmanlı Devleti'nde de buna paralel olarak sipahiler öldüğü zaman sipahilik çocuklarına verilirdi. Yine ulemanın çocuklarına da bir nevi burs mahiyetinde beşik ulemalığı verilirdi. Yani çocuk, bir ulemanın çocuğu dünyaya geldiği zaman ona bir paye verilirdi. Bu paye onun ileride babasının mesleğinde yetişip büyük bir alim olmasına teşvik ve tergip ederdi. Bunu bu şekilde anlamak lazım. Seferde alınacak tedbirleri anlatıyor Lütfi Paşa. Padişah hazretleri sefere çıkmazsa, sefer iktiza eden yere serdar olarak ya vezir-i azam veya vezirlerden biri gönderilir. Serdar, başkumandandır değerli dinleyiciler. Osmanlı Devleti'nde umumiyetle padişahlar sefere çıkmışlardır ordunun başında. Fakat bazı seferler vardır ki padişahın sefere çıkması icap etmez, bazen de padişahın baş şehirden ayrılmaması icap eder. Nitekim Hazreti Peygamber de bazı seferlere bizzat kendisi çıkmış, pek çoğuna ise bir başkumandan tayin etmiştir. Osmanlı Devleti'nde de ilk zamanlarda padişahın seferlere çıktığı görülüyor. Ancak belli bir zamandan sonra padişahların sefere çıkmadığı görülüyor. Bunun sebebi padişahların yeteneksizliği veya korkaklığı değil. Şurası bir gerçektir ki Osmanlı padişahlarının hepsinde had derecede bir cesaret vardı. Artık padişahların sefere çıkması icap etmemektedir. Harpler artık silahlarla icra edilmektedir. Profesyonellik gerektirmektedir. Ve padişahın bulunmasından ziyade bir başkumandanın, bu işte yetişmiş bir kimsenin bulunması kafi ve münasiptir. Aynı zamanda bazen padişahın bahşehirden ayrılması da uygun görülmemiştir. Buna rağmen Osmanlı Devleti'nin padişahların sefere çıkmamaya başladığı devrinde bile pek çok padişahın sefere çıktığı biliniyor. Sultan 3. Mehmet sefere çıkmış, Eğri'yi fethetmiştir. Genç Osman ismiyle bilinen Sultan 2. Osman sefere çıkmış, Polonya'yı fethetmiş, Osmanlı orduları Baltık Denizi'ne kadar ulaşmıştır. Sultan 4. Mehmet, herkesin Avcı Mehmet diye tahkir ettiği Sultan 4. Mehmet sefere çıkmış ve Polonya ve Romanya'nın bir kısmını fethetmiştir. Sultan 2. Mustafa sefere çıkmıştır. Yani Osmanlı padişahları içinde Sultan 4. Murat sefere çıkmıştır. Çıkmadığı zannedilen çok padişah var, onlar da sefere çıkmışlardır. İşte padişah sefere çıkmazsa yerine ya vezir-i azamı gönderir ya vezirlerden, divan-ı humayun vezirlerinden birini gönderir. Bunlara serdar denir. Vezirlerden gayriye serdarlık verilmemek icap eder diyor Lütfü Paşa. Bazı küçük seferlere beyler veyler, hatta sancak beyler de serdar ola gelmişlerdir. Ancak askerin onlara itaati, vezirlere itaati gibi olmaz. Bir sefere ne miktar akçe ve ne miktar zahire lazım geldiğini, daha sefer başlamadan iyice hesaplamak lazımdır. Her menzile ne kadar mühimmet yığmak lazımdır, evvelden düşünmek gerekir. Padişahın çıktığı sefere, Sefer-i Hümayun denir. Sefer-i Humayunlar külfetlidir. Çok iyi hazırlık ister. Bakın, padişahın sefere çıkmamasında bir hikmet de budur işte. Çünkü padişah seferi külfetli oluyor. Seferde sadrazamın otağı, padişah otağı Humayun'undan bir miktar önde olmalıdır. Otağı Humayun'a ordudan olmayan kimse, bir milden ziyade, yaklaşık iki kilometreden ziyade yaklaşmamalıdır. Otağı Humayun'un yanında hazine çadırı kurulur. Defterdar, hazine çadırından mesuldür. Orada divan eder ve sefer masraflarını görür. Seferde, yollarda giderken at üzerinde gerek vezir-i azam, gerekse vezirler, atlarından inmeksizin padişaha yaklaşıp arzda bulunabilirler. Sair erken ancak padişah çağırırsa yine at üzerinde yaklaşıp emir alır. Seferde geceleri sancak beyleri karavul beklerler. Otağı Humayun'a geceleyin kim olursa olsun yaklaşamaz. Yavuz Sultan Selim Han İran seferine giderken Şah İsmail'in casusları Otağı Humayun'a kadar varmışlardı. Bunlar fedai idiler. Hançer çekip padişahı öldüreceklerdi. Tutulup katlolundular. Ondan sonra Sefer-i Humayun'da emniyet tedbirleri arttırıldı. Padişahların sefere çıkmamasının bir sebebi de budur. Padişah seferde yer ölürse ordunun galibiyet şansı azalmaktadır. Cenk meydanında padişahlar biraz uzakta durup cengi idare ederler. Padişahın önünde toplar bulunur ve zincirler gerilir. Padişahın atının ayakları bukağılıdır. Yani ön ve art ayakları altın zincirle birbirine bağlıdır. Bu, padişah atının dört nala kalkmaması, padişahın cenk meydanını bırakmaya hakkı olmadığı içindir. Eski bir ananedir, buna riayet olunur. Askere şevk ve gayret vermek içindir. Zaferden veya fetihten sonra padişahın eli öpülüp tebrik etmek kanundur. Vezirler seraser samur kürk giyerler. Sair erkan yalnız merasim kaftanlarını giyer. Zaferden veya fetihten sonra askere bahşiş dağıtılır. Ganimet hissesi kanun üzere bölüştürülür. Beşte biri hazine-i Humayun'a alınır, padişah hakkıdır. Serhat ahvaline gayet de dikkat etmek gerekir. Otağı Humayun'a, sarayda padişah huzuruna nasıl girilirse aynı usul ve teşrifatla girilir. Deniz ahvali kara ahvalinden daha mühimdir. Malum Türkiye tarihinde Kanuni Sultan Süleyman zamanında deniz siyaseti ve donanma kara siyasetinden ve kara ordusundan daha ehemmiyetli telakki edilmiştir. İşte Lütfü Paşa da Kanuni Sultan Süleyman devrinin adamı olarak bu görüşü aksettirmektedir. Hakikaten denizlere hakim olan dünyaya hakim olur. Osmanlılar bunu görmüşlerdir. Nitekim bu öngörüşlülüğü daha sonra İngilizler almışlar ve dünyaya hakim olmuşlardır. Yavuz Sultan Selim ki sultanların en akıllısı, en izanlısı, en adili, en keremlisi, en cömertiydi. Mısır'ı fethetmiş, Mekke ve Medine'nin hakimi olmuştur. Büyük cihangir idi. Merhum Şeyhülislam Kemal Paşa Zadiye şöyle buyurmuştur. Tersaneyi 300 kadırga birden inşa edecek şekilde genişletmek muradımdır. Bu donanmayla niyetim Fethi Efrenciye'dir. Ya Yavuz Sultan Selim Han, Türk toprakları arasında kalan Rodos'u almak istiyordu. Rodos dünyanın en müstahkem kalesiydi. Teşebbüse geçemeden vefat etti. Vefatından 2 sene sonra oğlu Kanuni Sultan Süleyman, 2. Sefer-i Hümayun'unu Rodos üzerine yaptı ve fete muvaffak olarak babasının ruhunu şad etti. Evet, Yavuz Sultan Selim Han'a Kemal Paşazade ne cevap vermiş? Padişahım, siz öyle bir şehirde taht kurmuşsunuz ki, bu şehrin veli nimeti deryadır. Gemi gelmeyince İstanbul mamur olmaz. Karalardan evvel denizlerin fethi gerekir. Sultan Selim'in ömür güneşi battı ve hatır-ı şeriflerinde olan niyetleri müyesser olmadı. Öyle diyor ama Yavuz Sultan Selim donanma kurdu Haliç'te, değerli dinleyici, ilk donanmayı. Yavuz Sultan Selim Han kurmuştur. Evet. Ama hala padişahımız olan, diyor Lütfü Paşa, adalet ve ihsan sahibi Sultan Süleyman Han Hazretleri dahi derya umuruna muhkem mukayyettir. Yani deniz işlerine alaka gösteriyor. Osmanlı Devleti'nde deniz ahvali muntazamdır. Karada ve denizde her düşmana karşı zafer devletin kudreti dahilindedir. Ben de sadaretimde, sadrazamlığımda yani, donanmaya çok ihtimam ettim. Padişahımız dahi böyle olsun isterlerdi. Sadaretimde donanma için ne istedimse Sultan Süleyman tereddütsüz tasdik etti. Bakın bu da mühim değerli dinleyiciler. Sadrazam Osmanlı Devleti'nde padişahın vekilidir. Sadrazam bir şeye karar verdi mi padişah ona menfi müdahale etmez. Yardımcı olur. Bakın diyor ki ne istediysem verdi. İşte Osmanlı padişahları, Osmanlılarda liyakat ehli kimsenin önü açılmaktadır. Bu da çok hoş, çok müsbet bir hususiyet Osmanlı Devleti için. Engellemek şöyle dursun, önünü açıyor. Eski sultanlarımızdan karaya hakim olmuş olanlar çoktur. Ancak denizlere de hakim olmak yalnız Sultan Süleyman'a müyesser olmuştur. Ordu gibi donanmayı da mükemmel tutmak Vezir-i Azam'ın yüzünü ağartır ve en büyük vazifesidir. Bu hususta lazım olan elden gelen bütün gayreti göstermek lazım. Şimdi de hazine ve maliye işlerini anlatıyor Lütfi Paşa. Buralarda mühim. Hazine ve maliye işleri en mühim umurdandır, en mühim işlerdendir. Saltanat hazine ile olur. Hazine tedbir ile hasıl olur. Zulüm ile ve sitemle olmaz. Sultan Süleyman cülus ettiklerinde devletin iradı ile masrafı müsaviydi. Yani gelir gideri birbirine eşit idi. Benim sadaretimde muntazam irat masraflara yetişmiyor, yedek hazineden para çekmek icap ediyordu. Bir yedek hazine var değerli dinleyiciler. Oraya dokunulmuyor. Normal bütçe harcamaları Hazine-i Humayun'dan yapılıyor. Ancak bazen ekstra durumlarda, sefer gibi, afet gibi, yedek hazineden para çekilip sonradan yedek hazinenin parası ödeniyordu. Lütfü Paşa zamanında işte bu fetihler, savaşlar sebebiyle masraflara gelir yetişmiyor. Yedek hazineden para çekiliyordu. Lütfü Paşa bunu düzeltmiş. İrat masraftan fazla oldu diyor. İrat daima masraftan fazla olmak gerekir. Yani gelir her zaman masraftan fazla olmak gerekir. Tabii bu çok umumi ve doğru bir hükümdür. Yoksa memleket perişan olur. Asker az gerek, uz gerektir. Fazla askerle değil, iyi askerle iş görülmek mümkündür. Bu da çok mühim. Osmanlı Türkleri değerli dinleyiciler, yükselme devirlerinde daima sayıca az ordu ile kalabalık orduları yenmişlerdir. Çünkü Lütfi Paşa'nın işaret ettiği gibi asker dünyanın bütün devletlerinin askerlerinden daha bakımlıydı. Hem asker bakımlı, her istediği yerine getiriliyor, kılık kıyafeti, silahları, karnı tok, sırtı pek. Hem de bunlara çok masraf edilerek iyi yetiştiriliyor. Her birisi tek başına 10 düşman askerine bedel. Bu askerlerin profesyonel ordu, maaş alıyorlar ama çok da iyi yetişiyorlar. Onun için Avrupa devletlerinin toplama çapulcu ordularının her 10 tanesine, hatta 100 tanesine bir Osmanlı askeri karşı geliyor. Onun için Lütfü Paşa diyor ki asker az gerek, uz gerektir. Fazla askerle değil, iyi askerle iş görülmek mümkündür. Kapı kullarını çoğaltmaktan hazer etmelidir. kapı kulları, daha önce de söyledik değerli dinleyiciler, Osmanlı ordusundaki askerler ikiye ayrılıyor. Bir, eyalet askerleri, iki, kapı kulu askerleri. Eyalet askerleri, tımarlı sipahilerin bayrağı altında mücadele eden askerlerdir. Onlar çiftinde çubuğundadır. Normal zamanda gelirler, harbe katılırlar. Kapı kulu askerleri ise bunlar Yeniçeriler ve kapı kulu süvarileridir. Bunlar değerli dinleyiciler padişahı koruyan muhafız alayıdır. Bunlar savaşlarda çok fazla ön planda olmazlar. Çünkü bunlar profesyonel, ağır piyadelerdir. Bunlar beklerler, savaş kızıştığı zaman işe girişirler. Onun için o savaşları falan kazananlar umumiyetle bu Yeniçeriler, kapı kulu askerleri değildir. Kapı kulu askerlerinin çoğaltılmasının tehlikesi var, ona dikkat çekiyor Lütfü Paşa. Kanuni Sultan Süleyman devrinde kapı kulları 15 bine çıkmıştı. Bunlardan 3'te 2'si Yeniçerilerdi. Daha evvelki nispetlere, devirlere nispetle çok kabarık bir rakamdır. Osmanlı Devleti'ni, Osmanlı ordusunu bilmeyenler büyük zaferlerin hep Yeniçeriler tarafından kazanıldığını zannederler, böyle yazarlar. Halbuki Yeniçeriler bir ağır zırhlı hassa tümeniydi değerli dinleyiciler. Ordunun esası tımarlı sipahiler, süvariler idi. Kanuni Sultan Süleyman'dan sonra Yeniçeri miktarı arttıkça artmıştır. Bazı devirlerde 100 bini geçmiştir ve bu da Osmanlı Devleti'nin yıkılmasında en mühim amil olmuştur değerli dinleyiciler. İşte Lütfü Paşa çok büyük bir ileri görüşlülükle kapı kullarını çoğaltmaktan hazer etmelidir. Çünkü kapı kulları maaşlı askerdir. Ordunun esası olan sipahi sınıfı ise tımarlıdır. Devletten maaş almaz, toprağının geliriyle geçinir. 15 bin kapı kulu askerine ulufe, yani maaş yetiştirmek kolay değildir. Hassa askerini beslemek de zordur. Çünkü askere gayet iyi bakılır. Başka bir husus daha var. Değerli dinleyiciler, kapı kulu askeri devlet içinde devlettir. İhtilallerde hep ön planda olmuşlardır. Onun için işte Osmanlı devlet adamları bunlardan dikkatli olunmasını tavsiye etmektedir. Çünkü kapı kulu askerinin artması demek büyük şehirde emniyetin ve müesseselere hakimiyetin zayıflaması demektir. Gerek baş defterdar diyor Lütfü Paşa, gerek diğer defterdarlar. Defterdar maliye nazırıdır. Bir baş defterdar var, bir de başka defterdarlar var. Bu baş defterdar divan üyesidir değerli dinleyiciler. Lütfü Paşa diyor ki gerek baş defterdar, gerek diğer defterdarlar muktedir ve bilgili olmalıdır. Böylelerini bulup tayin etmek vezir-i azamın vazifesidir. Defterdarların işlerine müdahale etmemek lazımdır. İşlerini istiklal ile görürlerse iyi olur. Ama kendi başı hevasında kişiler olmamak icap eder. Böyle olanlara müdahale edilir ve makamlarından icap ederse uzaklaştırılır. Padişahımız Sultan Süleyman Han zamanında Vezir-i Azam olarak Makbul İbrahim Paşa ve baş defterdar olarak İskender Çelebi meşhur olmuşlardır. Ancak her ikisi de servete ve ihtişama düşkün idi. Padişahlara yakışır sarayları ve bahçeleri vardı. Her ikisinin de akıbeti iyi olmadı. İskender Çelebi İbrahim Paşa onu da padişah idam ettirmiştir. Vezirler ve sair erkanı devlet fazla ihtişamdan kaçınmalıdır. İhtişam padişahlara yakışır. Tekaüt maaşı bir haktır. Hizmette bulunmuş bir adama ahiri ömründe rahat edecek maaş vermek devletin vazifesidir. Beyler beyler günde 160, kaz askerler 150, sancak beyleri 70, taht kadıları 80, vezirler ise 200 akçe ile tekaüt edilmek kanundur. Maaş yerine zahmet verilmek de kanundur. Bu takdirde vezirlere yılda 120 bin, sancak beylerine 50 bin ve sairlere derecelerine göre zahmet verilir. Thank you. Padişah atalarından kalan mallar, ganimetten aldığı beşte bir hisse ve bilhassa Mısır eyaletinin vergisiyle geçinir. Mısır vergisi padişahın cep harçlığıdır. Buna dikkat etmek gerekir. Başka türlü olmaz, zira padişah masrafı çoktur. Binlerce kişiyi besler, binlerce hayır eseri yaptırmak padişahlar için ananedir. Değerli dinleyiciler, Osmanlı hazinesi ikiye ayrılıyor. Hazine-i Humayun ve Hazine-i Hassa. Hazine-i Humayun devlet hazinesidir. Devletin bütün gelirleri bu hazinede toplanır. Bu hazineden kanunun, hukukun lazım gördüğü yerlere sarfiyat yapılır. Padişahın gelirlerinden ise Hazine-i Hassa teşekkül eder. Hazine-i Hassa padişahın kendi servetidir. Bununla hayır hasanat yapar ve varislerine intikal eder. Nereden teşekkül eder Hazine-i Hassa? Padişaha atalarından kalan mallardan. Başka? Ganimetten aldığı beşte bir hisse. Malum savaşta ganimetlerin, yani düşmandan alınan menkul gayrimenkul malların beşte biri devlet hazinesine girer. Bu beşte birin beşte biri de padişaha, hükümdara verilir. İşte bu. Bir de Mısır hazinesi, Mısır geliri, Mısır eyalet vergisi de padişaha tahsis ediliyor. Doğru, padişahın masrafı çok. Yanında çok insanlar çalışıyor, hepsinin maaşını padişah veriyor. Sarayların bakımı, masrafları padişah üzerinedir. Padişahlar gelirleriyle, gelirlerine mütenasip yaşamışlar ve başkalarını da bundan istifade ettirmişlerdir. Padişahlar sayesinde binlerce ailenin yüzü gülmüş, binlerce ocağın aşı kaynamıştır. Ve de bu sayede Osmanlı ülkesi hayır hasenat eserleriyle donatılmıştır. Paşa diyor ki Akıncı Ocağı'na da ihtimam lazımdır. Kırımlılar Akıncıların yerini tutamaz. Akıncılar savaşlarda, değerli dinleyiciler, ordunun önünden gider. Hem savaş mahallerini önceden tetkik eder, öncü kuvvet vazifesi yaparlar. Hem de yağma ve talanlarla, baskınlarla düşmanın sınır boylarını zayıflatırlar. Ve böylece arkadan gelen ordunun ilerlemesini kolaylaştırırlar. Bu vazifeyi Kırım Hanı'nın askerleri de yapıyor ama tabi bunlar Kırım Hanı'na bağlıdır. Her zaman Osmanlı hükümeti istikametinde hareket etmeyebilirler. Ne yapacakları da belli olmaz. Akıncı Ocağı'na ihtimam etmek lazımdır diyor. Evet, dediği de çıkıyor. 17. asır ortalarında, değerli dinleyiciler, bir seferde Akıncı Ocağı'nın tamamı imha edilmişti, yok olmuştu. Ve bundan sonra yeni Akıncı da yetiştirilemediği için Osmanlı ordusu zaafa uğramıştır. Lütuf Paşa diyor ki 30 yılda bir nüfus tahriri yapılır. Her sancağın tahrir defterleri hazinede saklanır. Ölüm vaki oldukça bu defterlere işlenir. Böylece devlet tebasının miktarını bilir. Ne kadar vergi alınmak lazımdır malum olur. Bu defterler noksan üzere olmamak gerek. Fazla vergi tebayı harap eder. Dikkatle kaçınmalıdır. Asker ve ilmiye sınıfı vergi vermez. Evet, böylece nüfus sayımının ehemmiyeti üzerinde de Lütfü Paşa'nın dikkate değer mütalaaları var. Osmanlılar zamanında Lütfü Paşa'nın söylediği gibi belli aralıklarla Osmanlı ülkesinde sayım yapılıyordu. Köyler, araziler sayılıyor. Ne kadar arazi var, kaç kişi var? Ziraat elverişli kimse ne kadardır? Ne kadar sipahi var, ne kadar asker var, ne kadar tekke var, ne kadar alim var? Hepsi yazılır, tespit edilir ve buna göre Osmanlı maliyesi ve Osmanlı müesseseleri hayatiyetini devam ettirirdi. Değerli dinleyiciler, Yavuz Sultan Selim Han'ın damadı, Kanuni Sultan Süleyman Han'ın eniştesi ve aynı zamanda Kanuni devrinde sadrazamlık yapmış olan Lütfü Paşa'nın hatıralarını ve müşahedelerini ihtiva etti. Asafname burada bitiyor. Son cümleleri şöyle Lütfü Paşa'nın. Sultan Bayezid, Sultan Selim ve Sultan Süleyman zamanlarında görüp işittiklerimden hasıl olan tecrübelerimi böylece yazdım. Cenab-ı Hak her kulunu hayırla yad ettire. Amin. Bi hürmeti Seyyidil Mürselin. Evet, böyle tamamlanıyor Lütfi Paşa ve biz de kendisini rahmetle ve minnetle anıyoruz. Evet değerli dinleyiciler, bu haftalıkta hatıralar programı bu kadar. Haftaya bir başka programda ve başka hatıralarla buluşuncaya dek hoşça kalın.
Hatıralar.